Ayrım 19.
Yer altında dünya var. Birinci kısım. Bütün gece köpekler dört yana koşarak havladıkları için sabahleyin kalkınca çiftlik Yahya'm Davut Ağa'yı odama çağırdım. Ferasetli bir adamdı. Ben daha ağzımı açmadan dedi ki, İtlerin gürültüsü uyutmamıştır sizi. Dört kere arkalarından gidip etrafı kolaçan ettim. Bir şeye rastlamadım. Demin gündüz gözüyle bir daha dolaştığım zaman çamur üstünde ayak izleri gördüm. Ama galiba sizinkilerdi. Dün kümbet tarafında dolaştınız mıydı beyim? Hayır. Ne dün ne de evvelki gün. Yağmur başlayalı evden çıkmadım. Fesübhanallah. Hele şu çizmelerinizi alayım da bir bakayım. İzlerde iri başlı çivi yerleri var da. Oraya sizden başkası gitmiş olamaz. Davut çizmelerimi alıp çıktı. Bir haftadır devam eden yağmur henüz kesileceğe benzemiyordu. Gök tamamıyla örtülü. İnsan yalnız güzel şiirler değil, bazen ve belki daha ziyade acayiplerini, gariplerini unutamıyor. Öğrenciyken bir şirep süvarisiydim ben. Hocamız bize güya yağmuru tasvir eden bir manzume ezberletmişti. İçindeki şu yağmur yağıyor, gök gene müsakra zulmet, yok bir tepecikten görünen çehre-i mai. Mısraları aklımdan bir türlü çıkmamıştır. Denizde veya karada bulunayım, yeri göğü örten gök, gürültüsüz ve şimşeksiz bir yağmur başladı mı, bu lafları farkında olmadan tekrarlar dururum. Şimdi de iki taraftaki dağları kaplayıp ovaya çöken yağmuru pencereden seyrederken gene o mısraları parmaklarımla cama vura vura tempo tutarak tekrarlamaktayım. İngilizceden başka bir dilde tam karşılığı bulunmayan, ekseriyet hayat şartlarımızın ve alıştığımız memleketin değişmesi sebebiyle gördüğümüz mali hülyalı ruh haleti, gönül ve zeka düşkünlüğü bir nevi karışıklıktır. Bugün benim benliğimi büsbütün saracağa benziyor. Korktuğum o değil, sonu. Zira kendimi bildim bileli, şiddetli nöbetlerden sonra bende ölçmeye gelmez bir hareketsizlik, bir buhran takip eder. Zaten ömrüm bu yüzden fazla inişli yokuşlu, olaylı maceralı geçmedi mi? Dünyaya ve insanlara karşı derin bir usanç. Arkasından şiddetli bir ilgi, yaşamaya, hayattan zevk almaya o burcasına koşarım. O kadar iştahlı ki hırsım hoşa gitmeyecek olaylara neden olur. Nedametle kendimden ve etrafımdakilerden tiksinti içinde yalnızlığıma dönerim. Yalnızlık burası bazen limanda bir şileptir, bazen bir ada. Bu defa bir tesadüfle Buko Ovası'na düştüm. Yağmur durmadan yağıyor, mevsim yağmuru. İlkbaharda nisan yağmurlarındaki renkliliğinden mahrum bir yağmur yağıyor. Gözlerim mor salkımları, leylakları, erguanlar arıyor. Yazık ki burada kameriyeler, çardaklar, duvar sırtları, mor salkımların o Çin fafurları rengindeki taşkın ve koyu köpüğüyle donanmamış. Üzüm şeklinde çiçek veren mor salkımlar, arılara bal yapacakları nazik üsarelerini cömertçe ikram edemiyorum. Bahar yağmuru ancak mor salkımlarla leylakların açtığı bir memlekette çekilebilir. Düpedüz yeşillik hayvanlaştırıcı bir şeydir. Şu dakikada yağmurlu hiçbir yer istemiyorum. Bilirim, İstanbul yağmurda uzun sürünce hazin olur. Islaklık iliklerimize işler. Damı akmaz bir ev içinde bile damlalar sırtımızın ortasına düşüyormuşçasına insana ürpertiler verir. Hele bu sırada kulağınıza sis ve pus tabakalarını ıslak tülbent gibi yırtarak gelen yakınlığı, uzaklığı satıcı sesleri, vapur tren düdükleri, içinizi eriten bir üzüntü bestesidir onlar. Başka bir derdiniz olmasa da yaşamaktan usanç duyurmaya yeter. Davut Ağa elinde çizmelerle döndü. Araştırmasının neticesinden memnun olmadığı, kırçıl kirpikleriyle gene kırçıl pos bıyıklarındaki ürkmüş kedi sırtı kadar belirgin kabarıklıkta okunuyor. Kabartma resim olmuş, elle tutulacak gibi göze batıyor. "Beyim," dedi. "Gece bahçeye biri girmiş. Ayakları sizinkinden küçük bir adam. Ben 41 numara ayakkabı giyerim. Daha küçüğü ya çocuk ayağıdır yahut da kadın. Hem saçma sapan şeylerle kafamı şişirmesen iyi edersin. Ama beyefendi, geçen hafta kümbetin önünde de bir çakmak bulmuştuk. Yepyeniydi, yanıyordu bile. En aşağı 50 lira eder. Kadın çakmağı demiştiniz. Onu düşüren ne sizdiniz, ne de yanaşma nezir. Çiftliğe de 10 gündür kimse gelmemişti. Yani böyle pahalı çakmak kullanacak bir adam, bir kadın, hele..." Çehremde usanç ve alakasızlık alametlerinin arttığını sezen Kahya sustu. Gitmiyordu, korka korka kekeledi. "Yoldan bir araba çevirtsek de yalıya inseniz, şehirde bir aram eğlenseniz, yağmur mevsimi kırda kapanıp kalmak size yaramaz." Cevap vermeyince Davut usulcacık çekildi. Belli ki kapıldığım melankolinin azgınlık şeklini alacak akıbetinden ürkmüştür. Önlemek istiyor. Haklıydı. Lakin buhran aynı zamanda iradeyi de perteleştirir. Kendim de silkinmek ihtiyacını duyuyorum. Neticeden korkuyordum. Zira üzüntü devri uzadığı oranda teheyyüc kuvvetli ve devamlı oluyordu. Hatta Kahyama dinler görünmekle beraber ayak izi ve çakmak meselesine benim de fikrim takılmıştı. Dolgun damlalar aralarında fısıl fısıl söylenerek durmamacasına dökülüyorlar. Bezdirici fısıltıyı camların ardından bile duyuyorum. Duymamak istiyorum, sinirleniyorum. Çakmağı çiftliğe uğrayan bir köylü düşürmüştür. Onu bir yerde bulan, bulduğu gibi kullanan köylünün biri. İzler ise benimkilerdir. Yağmurdan şekillerini değiştirip küçüldüklerinden dolayı Kahya'yı şaşırttılar. Zaten Davut nedir ki? Bir yarı deli. Hakikaten de meseleye önem vermek gereksizdi. Arazime gizlice kimler ne için girecekler? Çalınacak değerde eşya yok. Ambarlar boş. Ya girenin çakmağı ve izlere bakarak kadın olması ihtimalini düşünmek düpedüz budalalık. Polis ve casusluk romanı mı hazırlıyoruz? Şu Davut'u buraya getirmemeliydim. Kahya acayipçe bir adamdır. Eskiden bağcı ve orman korucusuymuş. Daha önce biraz eşkıyalığa yeltenmiş. Adam öldürmemişse de 4-5 kişi yaralamıştır. Gebze ile İzmit arasında bir köyde doğmuş ama kalebent ve politika sürgünü olarak diyar diyar dolaşmış, Hanya'yı, Konya'yı tanımış, insan sarrafı kesilmiştir. O da bir nevi hastadır. Hastalığı 3 senede bir nükseder, benimki gibi ruhidir. 3 yıl bir usluluk ve sessizlik devrinden sonra bir gün birdenbire ortadan kaybolur. Aramaya hacet yoktur. Zira ya karakoldadır yahut firar halinde. O sessizlik müddeti zarfında ağzına bir kadeh içki koymayan, kadına gözünün ucuyla dahi bakmayan, ağırbaşlı, temkin ve terbiye numunesi Davut Ağa önce bir meyhaneye, arkasından umumhaneye gitmiş, muhakkak tabancasına el atmış ve birkaç kişiyi can almayacak yerlerinden ağırca yaralamıştır. Kriz tabancasının patlamasına kadar sürer. Derhal ayılır, yani eski huyuna döner. Eskisi gibi soğukkanlı, hatta babacan bir adam oluverir. Sorulanlara verdiği cevap, derin bir hayret ifade eden yüzünü ve başını eğip "Fesübhanallah" demesinden ibarettir. Lakin onu olay çıkarmadan az önce yahut olay sırasında görenler söyler. Meyhanedeki ve fahişeler arasındaki Davut Ağa bambaşka bir adamdır. Sulu, hain, cibiliyetsiz, en adilerinden bir serseri, bir alkoliktir. Sade hareketleri, düşünüşü, manevi hüviyeti mi değişmiştir? Çehresi de artık onunki değildir. Tanımakta zorluk çekersiniz. Zaten buhran arasında kimseyi tanımaz. Ne sevdiği insan kalmıştır, ne saydığı ne de korktuğu. Davut bildiğim, işittiğim atıcıların başında gelir. Şaşılacak hünerde gerek taşkınlık, gerek yatışmış devrinde silahını daima ölüme sebebiyet vermeyecek bir ustalıkla kullanmasıdır. Pervazları gibi çerçevesi de hurdalaşmış çamı kaldırdım. Ahır tarafına giden gocuklu ve aba tozluklu iri yarı 60'lık olmasına rağmen dinç kalmış kahyama seslendim. Davut Ağa! Başında muşamba kasket, ağzında pipo vardı. Temiz de giyindiğinden batılı arazi sahiplerini bir gentleman farmer'ı hatırlatıyordu. Sanki çiftliklere mahsus bir İngiliz mecmuasının kapak resmi. Daha ben bir şey söylemeden yüzü gülerek sordu. Araba mı çağırayım beyim? Bunu düşünmüyordum. Çakmak ve izler hakkında deminki fikrimi anlatacaktım. İyi bir tarafıma rastladı ki onu hayal kırıklığına uğratmamak için olacak. Evet dedim. Nezir gitsin de geçen otomobillerin birinde boş bir yer bulursa durdursun. Ben giyiniyorum. Hangi şehre gideceğim? Zira size daha anlatmadım. Buka Ovası'ndaki çiftliğim 2 büyük şehrin ortasına düşen bir yerdedir. Buka ve o 2 şehir neresidir, nerededir? İleride ayrıntı vermek üzere kısaca söyleyeyim. Anavatan toprağında değildir. Buka Ovası, Lübnan ve Ante-Lübnan sıra dağlarının arasındaki düzlüğün ismidir. Ve deniz sathından 1000 şu kadar metre yükseklikte bulunduğu için bir yayla ovadır. Öyle olmakla beraber 2 tarafını yer yer karlı tepeleriyle koca koca dağlar çevirdiğinden insan kendisini çukurunda, denizde bir hizada zanneder. Yayla havası alır. Ama bu gözleri bu zevkten kendisini yüksekte duymak keyfinden mahrumdur. Zaten Buka yüksek ise de coğrafyacılarca bir çöküntü ve çukurdur. ucu ta Türkiye'de Amik Ovası'nı bulur. Kaptan mevkiine alışmış bir insan için kendisini çukurda hissetmek azaptır. İki büyük şehre gelince, yüzünüzü kuzeye çevirirseniz sağdaki yüksek tepelerin ardında çöl ve bu çölün gayet sulak bir vahasında Şam vardır. Soldakiler Akdeniz'i ve onun yakın şarktaki liman şehri olan Beyrut'u kapatıyor. İster batılı, ister doğulu mizacına uygun surette hoşça vakit geçirmek ikisinde de mümkündür. Kısaca çiftliği mühim bir mevkide ve Şam-Beyrut ana yolun üzerinde Rayak istasyonunun civarındadır. Lakin bina vaktiyle eski şose hesaplanarak kurulduğundan şimdi yarım kilometre kadar geriye düşüyor. Yağmurlu günlerde ana yola kadar yayan gitmek, otomobile oradan binmek icap etmektedir. Kendi arabanızdan yararlanmak mümkün değildir. Bunları önemli işaret edişimin nedensiz olmadığını sonradan anlayacaksınız. İçimden Şam'ı tercih etmek geliyor. Zira orada Abbasiye gazinosunda 10 gün evvelki seyahatimde bir dansözle ahbap olmuştum. Programlardaki adı Mina idi. Ama ben mütenasip, dolgun, sevimli, yuvarlakça vücudundan ve vücudun hareketlerinden dolayı ona Jingle ismini taktımdı. Körpe kızın üzüm, meşe, küpe ve avize jingle'larını hatırlatan, koparıvermek hevesi uyandıran bir çekiciliği vardı. Bağ bozumundan sonra kütüklerde kalan tek taneli, güneşten ısınmış üzüm jingle'ının tadını hiçbir salkımda bulamazsınız. Çoğunuz bile tane üzüme bıngıl, seyrek salkıma da jingle denildiğini bilmezsiniz. Şam'a gideyim. Jingle'ı göreyim ama bar kızının bir fenalığı da araya zaman girince birinci defaki ahbaplığı unutması, yabancılaşmasıdır. Siz onun çalıştığı yere az çok ümitle koşarsınız. Aynı samimiyetle karşılaşacağınızı, gene konuşup gülüşeceğinizi, eskiyi tekrarlayacağınızı sanırsınız. Bir de bakarsınız ki gözlerinde hatırlamaya delalet eden ufak bir alamet yoktur. Yahut hiçten bir baş selamı, sahte bir tebessüm, o kadar. Geçip gider ve bir başkasının masasına oturur. Erkek egoizmi gayet tabii olan bu muameleyi affetmez. İster ki aşk işportacısı, kız hatırayı ne derece silik olursa olsun haftalarca unutmasın. Eğer kendisi kızı unutmadıysa sebebi geçen haftalar içinde o kokusu kamçılayıcı pudrası ve allığı, bol, dar ve gergin etekli yarı çıplak hayale boyuna geviş getirmesidir. Halbuki bar kızı her gece değişen tiplerden ne kadar azını, ne kadar az hatırlayabilir. Hani bazı adamlar vardı, tramvaya bindiler mi artık bütün biletçilerin kendilerini tanımasını ve bilet aldığını unutmayıp bir daha sormamasını isterler. Onun gibi erkeklerin çoğu da yarım saat birlikte oturup birer kadeh vodka içtikleri ve iki defa dansa kaldırdıkları bar kızının kafasında mıhlanıp kalacaklarını umarlar. Böyle bir hüsnü kuruntu içinde yaşarlar. Eminim ki Jingle şayet bu akşam gazinoya gidersem ve gene şayet kalantor müşteriler bulduysa beni unutmuş görünecektir. Unutmamış olsa bile. Hem o kız 10 gündür yağmurlarla beraber devam eden çökkünlüğümden beni sıyırıp kurtaracak kudrette mi? Büyük bir olay ve şahsiyetli bir insanla karşılaşıp cebelleşmeliyim ki kendime geleyim. Burada dört bir yanı kilometrelerce boşluktan, düzlükten ibaret yaban ovada ne bir olay, ne de çetin karakterli bir adamla buluşup atışmak fırsatının çıkması beklenebilir. Beklenmemekle beraber, acaba neden öyle bir şeyi bekler gibi içimde büyük olaylardan evvelki ölü dalgalı bir heyecan duyuyorum? Şu ayak izleri ve çakmak meselesinden mi? Dış tarafımdan bitkin hevessizim ama geriye tepilmiş arzular yönünden şuuraltı benliğim isyan halinde. Duyduğum çöküntü o farkında olmadığım iç sarsıntısının yorgunluğudur. Vücudumu teşkil eden küçük zerre kadarcık arzımın yer altındaki dünyasında hüküm süren ihtiyaç bu yıprandırıcı tepkiyi yapıyor. Şuurumun kavrayamadığı şiddetle istediğim bir şey var. Çocukken balon alırdım. Gergin, içi dışı ışıklı, elden kaçınca havanın boşluğunda kaybolan hidrojen gazıyla dolu balonlardı. Nefesle şişirilenlerden, top oynananlardan değil. Yatarken karyolamın demirine bağlardım. Sabahleyin onu aynı güzellikte bulacağım ümidiyle yatağımdan fırlardım. Bir de bakardım ki ipliğine bağlı küçülmüş, yarı pelteleşmiş ve rengi koyulaşmış bumburuşuk bir şey uçmaya mecalsiz yere yakın kötü kötü sallanıyor. Gittikçe paçavralaşıyor. Sanki bu sabah benim kalbimin yerinde o balon duruyor. Pörsüdüğünü görürcesine duyuyorum. Jelatinle kauçuk arasında eczalı kokusunu duyuyorum. Çocukluğumdaki balonu sünepeleşmiş, artık uçmaya kudretsiz bulduğum zaman orta parmağıma takar, çeker, tırnağımın rengini değiştiren renkli şeffaflığını bir müddet seyreder, sonra yırtar, parçalar atarım. Göğsümün içindekine aynı şeyi yapamadığıma kızıyorum.